58. Monsieur Noirtier de Villefort. İşte Madame Danglars ve kızının ziyaretlerinden sonra ve az önce aktardığımız sohbet sırasında kraliyet savcısının evinde yaşananlar. Monsieur de Villefort, kendisini izleyen Madame de Villefort'la birlikte babasının odasına girmişti. Valentine'a gelince nerede olduğunu biliyoruz. Karı koca ihtiyarı selamladıktan, 25 yıldır Monsieur Noirtier'in yanında çalışan uşak Baroy'i dışarıya gönderdikten sonra onun yanına oturmuştu. Sabah üzerine yerleştirildiği ve akşam kaldırıldığı büyük tekerlekli koltuğunda dairenin tamamını yansıtan ve yaşlı adamın kaybettiği hareket yetisine gerek kalmadan odasına kimin girdiğini, kimin çıktığını ve etrafta neler olup bittiğini görmesini sağlayan bir aynanın karşısında oturan Monsieur Noirtier, bir ceset gibi kımıldamadan duruyor, büyük bir saygıyla öne doğru eğilmelerinden, beklenmedik resmi bir öneride bulunacaklarını anladığı çocuklarına hayat dolu gözlerle zekice bakıyordu. Görme ve işitme, dörtte üçü şimdiden mezara uygun bir biçimde bürünmüş bu insani maddeyi hala iki kıvılcım gibi canlı tutan iki duyguydu. Dahası bu heykele canlılık veren iç dünyasını dışarıya ancak bu iki duyudan biri yansıtabiliyordu. Bu iç alemi dışa vuran bakışları, gece vakti çölde kaybolmuş bir yolcuya, o sessizlikte ve karanlıkta hala nöbet tutan biri olduğunu belli eden o uzak ışıklardan birine benziyordu. Uzun ve omuzlarından aşağı sarkan saçları bembeyaz olan Monsieur Noirtier'in siyah kaşlarının altında siyah gözleri vardı. Ve insanın diğer organları adına görev yapan her organında olduğu gibi, daha önceleri bedenine ve zihnine dağılmış olan tüm etkinliği, tüm yeteneği, tüm gücü, tüm zekası bu siyah gözlerde yoğunlaşmıştı. Kuşkusuz kolunun, bedeninin hareketinden yararlanamıyor, sesini kullanamıyordu. Ama bu güçlü gözler, bu eksiklerin hepsini tamamlıyordu. Gözleriyle talimat veriyor, teşekkür ediyordu. Bu adam gözleri canlı bir kadavraydı ve bazen hiçbir şey, gözleri hizasında bir öfkenin alevlendiği ya da bir sevincin parıldadığı bu mermer yüz kadar ürkütücü olamazdı. Bu zavallı felçlinin dilini Villefort, Valentine ve daha önce sözünü ettiğimiz yaşlı uşak olmak üzere sadece üç kişi anlıyordu. Ama Villefort babasını sadece ihtiyaç duyduğu zamanlarda nadiren gördüğü ve onu gördüğünde de ne demek istediğini anladığını belli etmeye çalışarak ona hoş görünmekten kaçındığı için yaşlı adamın bütün mutluluğu torununda yoğunlaşıyordu. Ve Valentine özverisi, sevgisi ve sabrı sayesinde Noirtier'in bütün düşüncelerini gözlerinden okuyacak hale gelmişti. Bir başkasına suskun ve anlaşılmaz görünen bu dile sesinin her tonuyla, yüzünün her mimiğiyle ve tüm ruhuyla cevap veriyor, böylece neredeyse toza dönmüş bu sözde kille yine de hala derin bir bilgi birikimine, inanılmaz bir önseziye ve itaat ettirme gücünü kaybetmesine neden olan bir bedenle sarmalanmış bir ruhun gösterebileceği, güçlü bir iradeye sahip olan bu adam ile genç kız arasında hoş diyaloglar gelişebiliyordu. Valentine, yaşlı adamın düşüncesini anlamak ve kendi düşüncesini ona aktarmak gibi garip bir sorunu çözmüştü. Ve bu beceri sayesinde günlük yaşamın olağan akışında bu canlı ruhun herhangi bir arzusu ya da bu yarı duyarsız kadavranın herhangi bir ihtiyacı hususunda çok nadiren yanılgıya düşüyordu. Uşağa gelince, söylediğimiz gibi 25 yıldır hizmetinde olmasından dolayı efendisinin alışkanlıklarını çok iyi bildiğinden Noirtier ondan nadiren bir şeyler istiyordu. Wilford'un babasıyla başlatacağı garip sohbette Valentine'a da uşağa da ihtiyacı yoktu. Söylediğimiz gibi kendisi de yaşlı adamın ne söylemek istediğini rahatça anlayabiliyor ama can sıkıntısından ya da umarsızlığından genellikle böyle bir çabayı gereksiz buluyordu. Bu yüzden Valentine'a bahçeye inmesini söyleyip Baroy'i de uzaklaştırdı ve kendisi babasının sağına, karısı da soluna oturdu.
Monsieur, dedi. Valentine'ın bizimle birlikte yukarı çıkmamasına ve Baroy'a çekilmesini söylememe şaşırmayın. Çünkü görüşeceğimiz konunun bir genç kızın ya da uşağın yanında açılması doğru olmaz. Madame de Villefort ve ben size görüşlerimizi açıklayacağız.
Bu girizgah sırasında Noirtier'in yüzünde hiçbir ifade belirmezken, Wilford'un bakışları yaşlı adamın yüreğinin derinliğine nüfuz etmek istermiş gibi görünüyordu.
Madame de Villefort ile ben bu haberin hoşunuza gideceğinden eminiz, dedi buz gibi ve itiraz kabul etmez bir ses tonuyla. Yaşlı adam donuk gözlerle bakmaya devam ediyor, sadece dinliyordu.
''Monsieur''
diye devam etti Wilford. ''Valentine'ı evlendiriyoruz.'' Bu haber karşısında bal mumundan bir çehre bile yaşlı adamın yüzünden daha soğuk görünemezdi.
''Evlilik 3 ay içinde gerçekleşecek.''
dedi Wilford. Yaşlı adam ifadesiz gözlerle bakmaya devam etti. Söze giren Madame de Wilford aceleyle şunları ekledi. ''Bu haberin sizi ilgilendireceğini düşündük Monsieur. Zaten Valentine her zaman için sizin sevginize layık oldu. Geriye sadece evleneceği genç adamın ismini söylemek kalıyor. Valentine'ın karşısına çıkabilecek en saygın kişiliklerden biri. Evlendireceğimiz kişinin iyi bir serveti, namı ve tavırları ve beğenileriyle karısını mutlu edeceğini kanıtlayan güvenceleri var. Üstelik ismi de size yabancı olmamalı. Epinay Baronu Franz de Quesnel damadımız olacak.'' Wilford, karısının küçük söylevi sırasında yaşlı adama her zamankinden daha dikkatli bakıyordu. Madame de Wilford, Franz'ın ismini telaffuz ettiğinde oğlunun çok iyi tanıdığı Nortier'in gözleri titreşti ve göz kapakları sözlerin geçişine izin veren dudaklarının yaptığı gibi genişleyerek bir şimşeğin belirmesini sağladı. Kendi babası ile Franz'ın babası arasındaki eski siyasi düşmanlık ilişkilerini bilen kraliyet savcısı bu alevi ve bu tepkiyi gördü. Yine de fark etmemiş gibi davranarak söze karısının bıraktığı yerden devam etti.
''Monsieur'' dedi. ''Anlayacağınız gibi 19 yaşına gelen Valentine'ın artık evlenmesi gerekiyor. Bununla birlikte evlilik görüşmeleri sırasında sizi hiç unutmadık ve Valentine'ın kocası belki de genç bir çifti rahatsız edeceğimiz endişesiyle bizim yanımızda kalmasa bile Valentine'ın sizi çok sevdiği ve sizin de ona karşı aynı duyguları beslediğinizi dikkate alarak sizin onların yanında yaşamanıza karar verdik. Böylece yaşam tarzınız hiçbir şekilde değişmeyecek ve üzerinize bir değil, iki çocuk titreyecek.
Nortier'in bakışlarındaki şimşek daha da şiddetle parladı. Bu yaşlı adamın ruhunun korkunç bir biçimde altüst olduğu, kederin ve öfkenin bir çığlık olup boğazına tırmandığı ama haykıramadığı için bu çığlığın soluğunu kestiği kuşkusuzdu. Çünkü yüzü kıpkırmızıydı ama dudaklarına bir mavilik yayılmıştı. Wilford sakince bir pencereyi açarak
''Burası çok sıcak, Monsieur Nortier'i rahatsız ediyor.''
dedi. Ardından geri döndü ama yerine oturmadı. ''Bu evliliği Monsieur d'Épinay ve ailesi de uygun görüyor.'' dedi Madame de Wilford. ''Zaten ailesi bir amca ve bir haladan ibaret. Annesi onu dünyaya getirirken ölmüş ve babası 1815'te yani çocuk 2 yaşındayken katledilmiş. Bu yüzden kendi iradesiyle hareket ediyor.''
''Gizemli katliam,'' dedi Wilford. ''Birçok kişiden şüphelenilse de failleri bulunamadı.''
Nortier dudaklarını gülümsemek istercesine germeye çabaladı.
''Oysa gerçek suçlular,'' diye ekledi Wilford, ''cinayeti işlediklerini yaşamları boyunca insan adaletinin ve ölümlerinden sonra Tanrı'nın adaletinin tepelerine inebileceğini bilenler, bizim yerimizde olmaktan ve üzerindeki kuşku perdesinin kalkması için Sayın Franz d'Épinay'a verebilecek bir kızları olmasından büyük mutluluk duyacaklardı.
Nortier bu mahvolmuş bedenden beklenmeyecek bir güçle sakinleşmişti.
''Evet, anlıyorum,'' diye yanıtladı Wilford'u bakışlarıyla ve bu bakış en derin küçümsemeyi, en bilinçli öfkeyi ifade ediyordu.
Wilford da içinde neleri barındırdığını okuduğu bu bakışlara omuzlarını hafifçe silkerek cevap verdi. Ardından karısına kalkmasını işaret etti. ''Şimdi Monsieur,'' dedi Madame de Wilford, ''hürmetlerimizi kabul buyurun. Edward'ın saygılarını sunmak için yanınıza gelmesini ister misiniz?'' Yaşlı adam söylenenleri onayladığını gözlerini kapayarak, reddettiğini gözlerini birkaç kez kırpıştırarak ve bir şey istediğini gözlerini yukarı doğru kaldırarak belirtiyordu. Valentine'ı istiyorsa sadece sağ gözünü, Baroi'yi istiyorsa sol gözünü kapıyordu. Madame de Wilford'un önerisi karşısında gözlerini hızla kırpıştırdı. Açık bir geri çevrilişle karşı karşıya kalan Madame de Wilford dudaklarını ısırdı. ''O zaman size Valentine'ı mı göndereyim?'' dedi. ''Evet,'' dedi gözlerini hemen kapatan yaşlı adam. Monsieur ve Madame de Wilford selam vererek dışarı çıkarken Valentine'ın çağrılmasını emrettiler. Zaten genç kız gün boyunca Monsieur Nortier'in yanında kalabileceği konusunda önceden uyarılmıştı. Heyecandan yanakları hala pembe olan Valentine onların ardından içeri girdi. Büyük babasının ne kadar ızdırap çektiğini ve kendisini söyleyecek ne çok şeyi olduğunu bir bakışta anladı. ''Ah büyük babacığım,
diye haykırdı. ''Sana neler oldu? Canını sıktılar öyle değil mi? Öfkeli misin?''
''Evet'' dedi Nortier gözlerini kapayarak. ''Ama kime? Babama mı? Hayır, Madame de Villefort'a mı? Hayır, peki bana mı?''
Yaşlı adam evet işareti yaptı. ''Bana mı?'' dedi şaşıran Valentine. Yaşlı adam evet işaretini tekrar etti. ''Ama sevgili büyük babacığım, sana ne yaptım?'' diye haykırdı Valentine. Bir yanıt alamayınca ekledi. ''Seni bütün gün görmedim. Demek sana benim hakkımda bir şeyler söylendi.''
''Evet,'' dedi yaşlı adamın bakışları aceleyle.
''Dur bakalım bir düşüneyim. Tanrım, sana yemin ederim büyük baba. Ah, Monsieur ve Madame de Villefort buradan çıktılar öyle değil mi?''
''Evet.''
''Ve sana canını sıkacak şeyler söylediler.'' ''Ne dediler ki? Senden özür dilemem için onların yanına gidip ne söylediklerini sormamı ister misin?''
''Hayır, hayır.'' dedi bakışlar.
''Ah, ama beni ürkütüyorsun. Tanrım, sana ne söylemiş olabilirler?''
Ve düşünmeye başladı.
''Tamam, buldum.'' dedi sesini alçaltıp yaşlı adama yaklaşarak. ''Evleneceğimden söz ettiler öyle değil mi?''
''Evet.'' diye yanıtladı kıvılcımlar saçan bakışlar.
''Anlıyorum, sana hiçbir şey söylemediğim için bana kızıyorsun. Ah, ama sana hiçbir şey söylemememi tembihlediler. Çünkü bana bile hiçbir şey söylemediler. Bu sırrı bir seferinde boş boğazlık ettiklerinde öğrendim. İşte bu yüzden sana karşı ihtiyatlı davrandım. Büyük babacığım beni bağışla.''
Yeniden sabit ve donuk bir hal alan bakışlar, ''Beni üzen sadece bana bir şey söylememen değil.'' der gibiydi.
''Peki ya ne?'' diye sordu genç kız. ''Belki de seni terk edeceğimi ve evlendiğimde seni unutacağımı sanıyorsun.''
''Hayır.'' dedi yaşlı adam.
''O halde Monsieur Depinay'ın hep birlikte oturmamızı kabul ettiğini söylediler.''
''Evet.''
''Demek bu yüzden öfkelisin.'' Yaşlı adamın gözlerine çok yumuşak bir ifade yayıldı. ''Evet, anlıyorum.'' dedi Valentine. ''Çünkü beni seviyorsun.''
Yaşlı adam evet işareti yaptı.
''Ve benim mutsuz olmamdan korkuyorsun.''
''Evet.''
''Monsieur Franz'ı sevmiyor muyum?''
Gözler 3-4 defa kırpıştı. ''Hayır, hayır, hayır.''
''O zaman kederli misin büyük baba?''
''Evet.''
''Tamam o zaman, dinle.'' dedi Nortier'in önünde diz çöküp kollarını boynuna dolayan Valentine. ''Ben de kederliyim. Çünkü ben de Monsieur Franz Depina'yı sevmiyorum.'' Büyük babanın gözlerinde bir sevinç şimşeği çaktı. ''Hatırlarsan manastıra kapanmak istediğimde bana çok kızmıştın.'' Bir damla gözyaşı yaşlı adamın kuru gözlerini yaşarttı. ''İşte o kararı beni umutsuzluğa düşüren bu evlilikten uzak durmak için almıştım.'' Nortier hızla soluk almaya başladı. ''Demek bu evlilik seni de üzüyor büyük babacığım. Ulu tanrım, bana yardım edebilseydin, onların bu planlarını bozabilirdik. Ama zihnin çok açık, iraden çok güçlü olsa da, iş onlarla mücadele etmeye geldiğinde, sen de benim kadar, hatta benden daha zayıfsın. Ne yazık, gücün ve sağlığın yerinde olsa benim kurtarıcım olurdun.'' Ama artık sadece beni anlayabilir, benimle birlikte sevinebilir, üzülebilirsin. Bu Tanrı'nın benden diğerleriyle birlikte almayı unuttuğu son mutlulukmuş.
Valentine bu sözlerine karşılık olarak Nortier'in gözlerinde beliren kurnazca ve derin anlamlı ifadede şu sözcükleri okur gibi oldu. ''Yanılıyorsun, senin için hala bir şeyler yapabilirim.''
''Sevgili büyük babacığım, benim için bir şeyler yapabilir misin?''
''Evet.''
Nortier gözlerini havaya dikti. Valentine'la kararlaştırdıkları gibi bunu bir şey istediğinde yapıyordu. ''Söylesene büyük babacığım ne istiyorsun?''
Valentine bir an zihnini yokladı. Aklına gelen düşünceleri yüksek sesle sıraladı ve yaşlı adamın her söylediğinde sürekli olarak hayır demesi üzerine ''Tamam.'' dedi. ''Bu kadar ahmak olduğuma göre daha kesin yollar deneyeceğiz.'' Bunun üzerine A'dan N'ye kadar alfabenin bütün harflerini sayıyordu. Gülümseyerek felçli adamı sorguladı. Nortier, N harfinde evet işareti yaptı.
''Ah!'' dedi Valentine. ''Demek istediğiniz şey N harfiyle başlıyor. O zaman N'nin üzerinde duracağız. Peki söylesene, N'nin yanına hangi harfi yerleştireceğiz? Na mı? N mi? Ni? No?''
''Evet, evet, evet!'' dedi yaşlı adam gözleriyle.
''Demek No?''
''Evet.'' Valentine kitaplıktan aldığı bir sözlüğü Nortier'in önündeki sehpaya koyup açtı ve yaşlı adamın bakışlarının sayfalar üzerinde sabitlendiğini görünce parmağını sütunların yukarısından aşağısına doğru indirmeye başladı. Nortier'in bu üzücü rahatsızlığının başladığı 6 yıldır kullandığı yöntemler işleri öylesine kolaylaştırıyordu ki Yaşlı adamın istediğini sözlükte sanki kendi ararmış gibi hızla tahmin ediyordu. Noter sözcüğüne geldiğinde Nortier durmasını işaret etti.
Noter, büyük babacığım bir noter mi istiyorsun? Yaşlı adam gerçekten de bir noter istediğini işaret etti. O zaman bir noter mi çağırmak gerek?
Evet.
Babamın bundan haberi olmalı mı?
Evet.
Noterin hemen mi gelmesi gerekiyor?
Evet.
Tamam o zaman, hemen bir noter çağrılacak. Tüm istediğin bu mu?
Evet.
Zile doğru koşan Valentine, Monsieur ve Madame de Villefort'un büyük babanın yanına gelmelerini rica etmesi için uşak çağırdı.
Memnun musun? Dedi Valentine.
Evet.
Evet, sanırım öylesin. Bu sözcüğü bulmak kolay olmadı, öyle değil mi?
Ve genç kız büyük babasına bir çocuğa bakar gibi bakıp gülümsedi. Baroin'in eşlik ettiği Monsieur de Villefort içeri girdi.
''Ne istiyorsunuz Monsieur?'' diye sordu felçli adama.
''Monsieur'' dedi Valentine, ''büyük babam bir noter istiyor.''
Monsieur de Villefort bu garip ve beklenmedik talep üzerine felçli adamla göz göze geldi.
''Evet'' dedi Nortier, Valentine'ın ve yaşlı hizmetkarının desteğiyle artık ne istediğini bildiğini, savaşa hazır olduğunu belirten bir kararlılıkla.
''Noter mi istiyorsunuz?'' diye tekrarladı Villefort.
''Evet.''
''Hangi amaçla?''
Nortier cevap vermedi.
''Ama bir notere neden ihtiyacınız olabilir ki?'' diye sordu Villefort.
Nortier'in hiç kımıldamayan, dolayısıyla da sessiz kalan bakışları ''Bu kararımda ısrarlıyım'' anlamına geliyordu.
''Bize kötü bir oyun oynamak için öyle değil mi?'' dedi Villefort. ''Buna değer mi?''
''Ama bu kadarı yeter'' dedi yaşlı hizmetkarlara özgü bir kararlılıkla karşı çıkmaya hazır gibi görünen Barois.
''Monsieur'ün bir noter istemesi buna ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Ben bir noter çağırmaya gidiyorum.''
Nortier'den başka bir efendi tanımayan Barois, onun isteklerine karşı çıkılmasını hiçbir şekilde kabul etmiyordu.
''Evet, bir noter istiyorum'' dedi yaşlı adam meydan okuyan bir ifadeyle şu sözleri söylercesine. ''Bakalım istediğimi geri çevirmeye cesaret eden çıkacak mı?''
''Bu kadar istiyorsanız bir noter çağrılacak Monsieur. Ama ondan kendi adıma ve sizin adınıza özür dileyeceğim çünkü çok gülünç bir sahne olacak.''
''Önemi yok.'' dedi Barois. ''Ben yine de noter çağıracağım.''
Ve yaşlı uşak zafer kazanmış bir ifadeyle dışarı çıktı.